Merhaba sevgili T24 izleyicileri ve okurları. 2022'yi kapatırken 2023'e kahkahalarla girmemiz için Yılbaşı Gecesi filminin yıldızlarından biri. Yıldızlarını saymakla maalesef şu an zaman kaybedemeyeceğim ama Ali Can Yücesoy var yanımızda. Hoş geldin Ali Can.
Hoş bulduk.
Yani nasıl girersek öyle gider derler ya.
Evet.
O yüzden bu film bizim için ekstra bir öneme sahip. Darbuka da elinize çok yakışmış.
Teşekkür ederim. Bu benim ilk darbuka tutuşum değil bu arada. Yıllar önce Eyvah Eyvah 1 ve Eyvah Eyvah 2. Yine BKM'nin yapımcılığını yaptığı iki filmde de yine bir darbukacı. O zaman ama darbukacı oynuyordum. Yani bir darbukatör oynuyordum. Şimdi darbukatör değilim ama tabii onunla ilgili sahneler var darbuka ile yine. Hemhal olduğum sahneler var.
Fırtınalar şarkısı da çok güzeldir. Çok yakışmış. Arada böyle minik bir spoiler vermiş oldum ama... neler oldu sette? Biz neler izleyeceğiz? Hani backstage görüntüleri çıktığı zaman siz de bizim kadar güldünüz mü?
Setteyken mi?
Evet.
Tabii ki. Yani tabii ki. Bir de yani şöyle bir şey var. Şimdi ekibin hepsi tabii ki birbirini tanıyan, birbirine uzun ya da yakın zamandır arkadaş olan insanlar. Ve birlikte vakit geçirebilen insanlar aslında. Ben bunun yani bu kadar kolektif bir şey yaparken çok işe yarayacağını düşünüyorum. Yaradığını da düşünüyorum. Ve eğlence kısmı tabii ki hem zorlayan hem de işe yarayan tarafları olduğunu düşünüyorum.
En haylazı kimdi setin?
Yani bunu galiba en son cevap vermesi gereken kişi benim. Ama bunu herkese soracak mısınız sorusu da var tabii ki içimde.
Yok, hayır.
Yani belki ben olabilirim çünkü. Düşünüyorum sadece. Haylaz, evet olabilirim. Keskin de haylazdır. Serkan da haylazdır. Serkan ve ben galiba.
Tam beklediğim cevaplar bunlardı. En çekingen de Boran'dır diye tahmin ediyorum.
Bir daha bakıp söyleyeceğim. Yani en çekingen hayır Sinan.
Evet. Ama yani muhteşem bir ekip nereden bakarsak. Peki buna bir vaudeville diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. Gir çık, gir çık. Bir sürü o yanlış anlaşılmalar. Hatalar, onun üstünden dönen o komik durumlar, yani tam olarak bir vaudeville diyebiliriz aslında.
Böyle olması senaryoyu okurken, okuma aşamasından itibaren daha çok ilgini çekti mi senin hani tiyatrocu olmandan dolayı?
Tabii ki. Yani sinemada vaudeville, yani o üslubu sinemaya taşıma fikri bir kere çok eğlenceli zaten. Çok da zor bir şey. Gerçekten kesin. Çok zor. Sahnede bence sinemada olduğundan daha kolay işler. Genelde sinemada daha kolay olur sahnede olduğundan. Burada tam tersi olduğunu düşünüyorum. Hepimizi de yeterince zorladığını da düşünüyorum. Yani aslında o sorduğun soru hani eğlence kısmı. Mesela bu kadar eğlenceli olmamalıydı. Ama o kadar da eğlenceliydi.
Gece çekimleri oldu hep değil mi?
Yani... En zor tarafı işte buydu. Gerçekten o... Bir ay mı, bir buçuk ay mı artık zaman mevhumunun da kaybolduğu o süreçte gece çalışmak yani ilk etapta çok iyiydi. Çünkü ben de gece yaşamayı daha çok severim, gece ayakta kalmayı. Ama çalışmayı o kadar sevmiyormuşum gece.
Bu filmden ne öğrendin diye sorarsam...
Bir daha gece çalışmayacağım. Ve yine ilk soruya dönecek olursak bu kadar eğlenmemiz yine çok mantıksız. Bu kadar gece çalışırken. Gece çalışmak çok yorucuydu. Bence filmin en zor tarafı buydu. Gerçekten. Yani bir ay, hatta daha fazla bir süre. Hiç gün ışığı görmedi kimse. Yani akşam 6'da gidiyorsun sete. Sabah 6'da tam güneş doğacakken de paydos edip evine gidiyorsun. O süreç biraz zorlu bir süreçti.
Tahmin edebiliyorum. Peki, 2022 birazcık daha sessiz başlamıştın. Şimdi 2023'e böyle geceden gündüze çıkar gibi... çok yoğun bir tempoyla giriyorsun. Hı-hı. Nedir 2023'ten umutların?
Yani ben galiba yapı olarak zaten öyle bir umut şeyi planı yapan biri değilim aslında. Sürprizleri severim ben. Hayatın da sürprizlerini severim. O sürprizleri de yaşarım, iyi ve kötü. Sanki beklentili bir hayat bana yani mutsuz bir hayata tamam demek gibi geliyor çünkü. Ya da yersiz bir mutluluğa da tamam demek gibi geliyor. O yüzden dengede bir hayat kurmanın benim için şeyi, formülü aslında biraz o beklentilerden arınmak. Yani şeyin işte en sevdiğim o Kazancakis'in Zorba'da söylediği işte hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şey beklemiyorum. O yüzden de hiçbir şeyden korkmuyorum. Tamamen özgürüm. Yani tam olarak durum benim için de bu. Benim çünkü kaygılı da bir yapım vardır. O yüzden beni kaygıdan uzaklaştıran fikir ve tutum bu birazcık.
Peki Gülse Birsel bir konuşmasında 2023 için sinema anlamında çok umutlu olduğunu söylemişti. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hani dijital bir platforma iş yaparken insanlara tekrar sinemanın güzelliğini, hatta sizin filmin özelinde tiyatronun da güzelliğini hatırlatıyor muyuz? Yoksa tam tersine evde olmak güzeli mi hatırlatıyoruz?
Ya buna 2-3 taraftan cevap vereyim. Tiyatroyu ve sinemayı bir projenin içinde, yani bu oradaki bir üslubu ya da bir projenin içinde birleştirme fikri bence iyi bir fikir. Benim için tam olarak sinemanın karşılığı olmadığını da tekrar söyleyeyim. Bu bir şey, hiçbir şeyi kötü yapmaz ya da hiçbir şeyi başka bir durumda. Sinema olmak da iyi yapmıyor. Ya da tiyatro olması bir şeyi çok daha iyi yapmıyor. Yani böyle bir şey değil yani. Bu dijital platformda izlenecek iyi bir komedi filmi. İyi bir vaudeville. Ya da nasıl bir tür şey yapılırsa, etiket edilirse o diyelim. Önemli değil. Ama sinemanın tabiatı, doğası aynı tiyatroda olduğu gibi başka bir şey. O bir karşılıklı bir sorumluluk ister. Seyircinin tam bir katılımını ve o katılımın ispatını ister. Varsayımsal bir şey yoktur. Yani gerçekten herkes kendi üstüne düşeni yapar. Seyircinin kendi üstüne düşen şey biletini alması, hava şartlarını önemsemeden üstünü başını giymesi. Eskiden daha dediğim gibi şeydi, daha özenliydi bu durum. Özellikle sinema için giyinmesi ya da tiyatro için giyinmesi, icap ediyorsa o kuyruğu beklemesi, biletini alması, oturması ve ikna olmak için hazır hale getirecek bir ritüeli tamamlaması demek sinema ve tiyatro. Dijital platformlara ya da televizyona yaptığımız diziler, filmler, bunlar başka bir tür. Bunlar daha değersiz anlamına gelmiyor ama daha yani bir sinema ya da tiyatro olmadığını da bize gösteriyor açıkçası. Bu ne der insanlara onu bilmem. Yani bir dijital platformda bir film izleyip sinema ne güzel şey, gideyim bir de sinemada izleyeyim der mi? Birçok insan diyebilir, birçok insan demeyebilir. Ama bu şeyler, yani sinema ve tiyatro ölmez hiçbir zaman. Bunlar ihtiyaçtır, yani aynı din gibidir bunlar. İhtiyaçtır.
Bana biraz şey gibi geliyor, hani güzel hikaye anlatıcılığı hangi mecradan verilirse verilsin, diğerlerine de yöneltecektir insanları. Kesinlikle gibi öyle geliyor. O yüzden iyi ki bu kadar güzel bir film yaptınız. Kapatmadan önce çok az zamanımız var. O yüzden benden sonra bekleyen çok sorular var ayrıca da ama filmin fragmanı çıktığı andan itibaren İrem'in karakteri çok konuşuldu. Aha. İşte sadece hani temsiliyet açısından mı başörtülü gibi şeyler konuşuldu. Ben sadece İrem özelinde bunu sormayacağım. Hani seninle ilgili yapılan hayranların yaptığı videoda özellikle böyle feminist Ali Can diye böyle kalplerle çıkan bir gösteririm sonrasında. Okay. Hatta yani yayında da gösteririz.
Tamam.
Bu açıdan baktığımız zaman hani işin her tarafında olan, yine hikaye anlatıcılığının her tarafında olan birisi olarak kadının artık hani daha çok öne çıkması gerçekten temsil edildiği anlamına geliyor mu? Yani hala başörtülü bir kadın gördüğümüzde ya da LGBTİ üyesi birini gördüğümüz zaman bunu bir soru sorma malzemesi haline getirmemiz sence o temsiliyetlerin işe yaradığını mı gösteriyor?
Bunu doğru anlamak için soruyorum. Bunu soruyu soran kişilerin motivasyon olarak mı soruyorsunuz? Şey olarak mı? Onu anlamak istiyorum.
Hayır. Sadece. Sinemanın, tiyatronun, dizilerin içinde olan bir insan olarak ve gerçekten hani hayranlarının feminist diye görüp bunu güzel bir etiket olarak bir kadının feminist olması aynı güzellikte yansımıyor. Kesinlikle
zaten.
Çok katılıyorum. Zamanımız az olduğu için tamam. Buraya girmeden geçiştiriyorum orayı ama bunu da söylemiş olalım.
Yani eğer doğru anladıysam zamanınızı şey yapmamak için, çünkü soruya cevap vermeyi çok istiyorum çünkü çok güzel bir soru. Okey. Ama yanlış anladıysam ne olur hemen düzelt.
Tamam.
Çünkü doğru mu anladım bilmiyorum. Şimdi anlayacağız. Yani sinemada ya da işte tiyatroda, filmde, dizide ki bir karakterin bir temsiliyeti olduğunu ve o temsiliyetin aslında siyasi ya da politik bir boyutu oluyor olduğu varsayımının normalleşmesi, normalleştirilmesi ya da bunun illaki böyle olması gerekliliğini düşünmemiz gibi bir şey mi?
Hem bu açıdan hem de yani gerçekten bunları hala konuşmamız gerekli mi? Çünkü yani evet.
Evet, asıl bu bence mesele. Bunları konuşmamız hiç ne zaman gerekliydi ki zaten? Ne zaman insanların hayatlarında ne yaptıklarına fikir söyleyecek cüreti bulduk ki zaten? Yani bundan 20 sene, 30 sene, 40 sene önce de bu bir sorundu. Bu bir filmde konuşulduğunda da bence bir sorun. Bunu konuşmaya devam etmek istiyorsak eğer, yani ısrarcıysak bu konuda, toplum bu konuda ısrarcıysa o zaman hiçbir şey yapmamamız lazım. Çünkü yaptığımız her şeyin altında bir niyet okumayla karşılaşacağız demektir. Yani kimse başörtülü olmasın mı diyeceğiz. O zaman da olmadığımız, yani hiç olmadığı için niye hiç yok mu diyeceğiz. Ya da olduğu zaman var onun, ama şu yüzden mi var diyeceğiz. Ne bileyim, küpe takan erkeğe mesela bir şeyle mi etiketleyeceğiz o zaman? Takmadığında da başka bir şey mi olacak? Yani çok tuhaf yani bu. Bundan ne olur? Yani sadece ülkece değil. Ülkece zaten acilen artık kurtulalım bence. Ya dünyaca da zaten kurtulalım. Ne olur herkes kendi hayatına, kendi işine ve kendi dünyasına baksın birazcık. Bunun genel sorunu da, yani bilmiyorum sorunun cevabını veriyor muyum ama.
Kesinlikle.
Yani yanlış bir şey de söylemek istemem. Konudan dağılıp ben kendi kendi laflarımı atıp tutmak istemem ama. Genel olarak şuna inanıyorum. Bu yayını izleyecek olan insanların da bununla ilgilenmesini çok arzularım. Yani herkesin bununla ilgilenmesini arzularım. Başkalarıyla ilgili durdurulamaz fikirleriniz ve düşünceleriniz varsa kendinizle ilgili hiçbir fikriniz ve düşünceniz yok demektir. Kendinizle hiç ilgilenmemişsiniz, kendinizi hiç tanımamışsınız ve kim olduğunuzla ilgili hiçbir fikriniz yok demektir. Ve kendiyle ilgili bir fikri olmayan, düşüncesi olmayan birinin ne düşündüğü gerçekten umurumda değil. Ve bunu hemen anlarız.
Bence burayı kesip burayı... her yerde kullanabiliriz.
Ha, okey. Evet. Her yerde kullanabiliriz. Okey.
Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür burada ederim. Kolen harika.
Neydi bununla ilgili anlatacağımız hikaye vardı? Lütfen.
Aslında çok popüler ve pahalı bir marka.
Ama
sizin hikayeniz gibi.
Ama ben kendi hikayemi tasarımı anlatmayacağım
kendi
ya.
Kendi tasarımı.
Bunun bu jelibonun böyle kalmasını tercih edeceğim. Kendi hikayem çünkü çok ucuz. Ve arkadaşlar bana bu ucuzluğu pek yakıştıramadı. Anlıyorum onları. O yüzden evet, o pahalı markanın ürettiği bu.
Hocam çok çok teşekkürler.
Teşekkür
daha uzun bir zamanda, daha detaylı, daha böyle hani her şeye dokunabileceğimiz bir sohbeti çok isterim.
Seve seve, ben de öyle.
Çok mutlu seneler 2023 hepimiz için harika olsun.
Aynen öyle. Çok teşekkür ederim.
Yılbaşı gecesi filminin yıldızlarıyla röportajlarımızla, sohbetlerimizle devam ediyoruz. Şu an karşımda beni böyle heyecandan titreten birisi var. Ayta Sözer.
Ya niye de heyecandan titreteyim seni ya?
Ama yani hayranlığımı biliyorsun. Ya yani eski, senelerdir.
Ama eski arkadaşız bir de yani. Eski arkadaş olmak. Ben ilk görünür olmaya başladığım zaman televizyonlarda veya sinemalarda hemen hemen ilk röportajlarımdan birini seninle yapmıştık değil mi?
Benim için çok kıymetli.
Şimdi bu röportajı da seninle yaptığım için benim için de çok kıymetli.
Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Şimdi soru soramayacağım artık.
Niye ya, utanacak bir şey yok, bence sor. Yoksa ben sana sorarım, bak zor durumda kalırsın.
Peki, Ali Can'a ilk şey sordum. Setin en yaramızı kimdi, en haylası kimdi?
Onu bilmiyorum da en terbiyelisi ve en havalısı bendim.
Ona hiç şüphemiz yok.
Ya çünkü artık herhalde yaramazlık yapacak yaşım geçtiği için mi falan ne, beni hiç yaramazlık yapmaya çağırmadılar. Bir de tahmin edersin ki ben konserlerden çok fazla çalıştığım için Eylül'ü, yani o çekimi yaptığımız ayı tamamen boşaltmak zorunda kalmıştık. Benim için aynı zamanda da dinlenme olması gerekiyordu bunun. İşte ben o çalışmadığımız ve arada beklediğimiz yerlerde daha çok yalnız kalmayı tercih ettim ki dinlenebileyim diye. Sonuçta diğer ay tekrardan konser vermeye devam edeceğim için ve o yoğun temponun içerisinde o ayı boşalttığımız için diğer aylara bir de yazdık diğer konserleri. Mecburen ben ne yaramazlık yapabildim, ne yaramaz olanları görebildim. Hatta yemek bile yiyemedim bazen sette.
çok zor şartlar altında gerçekleşen bir film bu. Gece geç saatlerde sabahlara kadar ve Ayta aç susuz olarak.
Yok hayır evet ilk söylediklerin doğru. Geç saatte belki bugüne kadar yapılmıştır böylesi bilmiyorum. Tamamen gece geçen bir film çekilmiştir. Öyle olduğu için de belirli bir saatte gelmek lazım. Gün ışığı ışımaması lazım. İşte birçok şey ve birçok oyuncunun olduğu bir sahne. Yani hani bölüm bölüm bir evin bir kısmını çeksen bilmem ne olsa falan filan bunlar çok kolay da. Her oyuncunun göründüğü yok efendim sırtında görünüyor, omzunda görünüyor, saçının tüyü geçti şuradan diye. Mecburen öyle bir zorunluluk ve zorlu çalışma şeydi.
Ama şaka öyle, yapmıştım ama gerçekmiş
ya, bu. Ama öbür türlü falan yediğin önünde yemediğin arkanda bir elin yağda bir elin balda öyle bir setti.
Ozan ve Gülse'yle zaten hani daha önceden de çalışmıştın. Onlarla tekrar bir araya gelmek nasıldı peki?
Bir kere kendini daha konforlu hissediyorsun. Bu sana bir konfor alanı yaratmış oluyor. Hani bazı insanlar bazı şeyleri yorum yazarken yorumları okuyorum mesela altlarda. Neden işte hep aynı oyuncular falan filan ki bir sürü değişik oyuncu var bu filmde. Başka dünya sinemasına da baksınlar. Yani hem yönetmenler hem yazarlar. Hem de oyuncular konforlu alanda daha rahat çalışabiliyorlar. Yani şimdi siz yazarken kimin nasıl oynayacağını düşünebiliyorsanız ve ay bunu kesinlikle Ayta oynar ya dediğiniz anda yazma şekliniz de değişebiliyor bence. Tabi bu benim yorumum. Yönetmenler de öyle yani üç kere beş kere ne istediğini söylemek mi ister yoksa sadece bakışarak yaparsın sen ya mı demek ister. Oyuncu da sevildiği yerde daha rahat, daha büyük, daha güzel, daha böyle içinden gelerek ve daha yaratıcı şekilde oynayabilir.
İşte o yüzden, pardon.
Ben zaten bu yüzden birçok filmi reddettim şeyden sonra, aile arasından sonra. Dedim ki bak kısmet bunaymış demek ki bekle bekle gene Gülse Birsel filminde oynar.
İzleyici olarak biz bundan çok memnunuz. Oh. Aile arasında bizim ailenin özellikle en sevdiği filmlerden biri annem. Ayda bir defa en az izliyor. Çok ciddiyim ve
gerçek anlamda aile arasında oldu çünkü.
Tam olarak aile arasında WhatsApp grubunda da hatta özellikle seninle ilgili bayağı esprilerimiz dönüyor. Seninle giderken hani oradaki karakterle ilgili koşuya çıktın mı? Ay ben koşamam ama senin ayakların büyük gibi.
Yok yok ha, öyle değildi şimdi.
Değil
şimdi,
değil
ha, şimdi daha ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu 4 sene önceki filmin repliğini söyleyerek göstermem gerekiyor diye. Bana diyor ki ay Behiye'cim diyor senin ayakların diyor çok büyük. Senin ayakların kaç numara diyor. Ben de diyorum ki 42. Abo diyor o da. O anda anlıyorum ki bir madilik var bu işte. Hemen diyor ki ben diyorum eskiden koşucuydum. Koştum ayaklarım bu kadar büyüdü. Kadın da diyor ki ben hiç koşmam.
Gerçekten...
Gülseciğim gördün mü hatırlıyorum.
Hakikaten test yapılsa bu kadar olur. peki bu filmde sence muhakkak insanların aklında kalacak dediğin bir repliğin var mı paylaşabileceğin?
Ya şimdi tabii ki...
Spoiler vermeden.
Ha, bilmiyorum tabii ki. Şimdi replik spoiler vermeden nasıl paylaşılır?
O da doğru,
sadece var diye bilmem gerekiyor buna. ben hatta şöyle düşünüyorum. Caps yapılabilecek repliklerim var diye. Yani sen bir kart açtın ben üstünü görüyorum şu anda. Caps yapacaklar bence. Ben çok inanıyorum. Birkaç repliğim var. Onlardan caps yapacaklar.
Çok merak ettim şimdi. Peki şarkıları nasıl çektiniz? Canlı mı kaydedildi onlar?
Canlı, evet. Ozan Açıktan'ın böyle bir şeyi var, deliliği. Bu şarkılar buralarda söylenmeli diye. Aile arasında da canlı çektik. Yani canlı orkestra çalarken okuduk ve çektik. Bir de yani sahnede şarkı söylemek gibi değil. Çünkü sahnede o şarkının sırası gelince bir kere okuyorsun. Ve o şarkı bir dahaki konsere kadar rafa kalkmış oluyor. Ama burada hareketin, diğer oyuncuların hareketleri bilmem bir şarkıyı 35 kere veya 40 kere söylüyorsun. Ya veyahut da bir bölümünü falan. Canlı canlı orada çektik hepsini.
Şahane.
Ama çok güzel çıkmamış mı sesler falan ya. O adam bu işi biliyor ya.
Gerçekten biliyor. Ozan'a çok saygılar, sevgiler.
Öpüyorum hocam. Bak ne kadar övdüm sizi.
Peki film bir komedi filmi olsa da hani bize bir takım şeyleri hatırlatıyor sonuçta. Çok kaybetmeye başladığımız bir konu komşuluk. Senin komşularına aran nasıl?
Filmdekiler de komşuluklarını kaybetmişler zaten. Hatta hiç komşu olamamışlar diye. benim komşularımla aram İyidir ya. Bence bunu komşularıma sormak gerekiyor ya. Çok garip bir şey. Mesela diyelim ki üst katımda oturan bir müzisyen arkadaşım vardı. O taşındı gitti ve taşınırken giderken bile bana çiçek aldı. O gidiyor ama bana çiçek aldı. Sanki beni unutma der gibiydi. Şimdi İstanbul'a geliyor arada sırada. Ben her kameraya bakıyorum farkındaysan. İstediğimi kullanabilirim diye. Arada sırada İstanbul'a geliyor ve gene çiçek alıp geliyor bana. O kadar. Ya komşuluğum bu kadar iyidir benim.
Ne güzel.
Ben gürültüye hiç kızmam. Ses olsun. Gülsünler, eğlensinler, yesinler, içsinler. Bir tek o işte yürürken ayak seslerine dikkat edecektim. Misofonya olduğu için ben güm güm güm güm diye değil. Ama kahkaha atsınlar böyle yukarıda hayat var, eğleniyorlar. Aşağıda hayat var, eğleniyorlar deyip uyurum.
Ne güzelmiş. Komşu olmak isterdim sen, hiç yalan söylemeyeceğim. Peki,
bugünlerde gelmez sakın Cihangir'e. Çok pahalı kiralar.
Her yer pahalı maalesef.
Evet, ne yapacağız yani. Ya? Gerçekten hayattan konuşalım biraz.
Hayattan konuşmamak için, kaçmak için sinemaya birazcık kaçmıyor muyuz zaten?
Ama bu film de hayatı anlatıyor.
Güzel
ona da
bir şekilde.
Spoiler veremeyeceğim ama bu da film de hayatı
var
anlatıyor.
Mı?
Evet.
Peki, yani 2023'ten peki umutların neler? Yani en başta röportajı başlarken gülerek başlayalım, gülerek gitsin dedik ama... gerçekten sence bu sene daha umutlu olabilecek miyiz hayata dair?
Yani beni 2021 de gülmemi engelleyemedi, 2020 de engelleyemedi, 2022 de engelleyemez, 2023 de engelleyemez. Yani şu kısacık ahir ömrümde bu dünyaya gelmişim, tadını çıkaracağım, yaşamak çok güzel, güleceğim, eğleneceğim. Ha tabii ki zaman geldiği zaman da düşüneceğim ama öyle karalar bağlayıp da üzülmeyeceğim. 2023'ten ne bekliyorum? Çok şey. Hep çok şeyler beklerim zaten. Benim için en iyi olan şeyse ne biliyor musun? 2022'nin gitmiş olması.
Şahane. Peki o zaman 2023'te sana çok güzel şarkılar diliyorum.
İnşallah.
Seni çok daha sık bir şekilde ekranlarda görmeyi,
çok teşekkür
sinemada
ederim.
Görmeyi diliyorum. Çok çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin Neşe. Çok güzel bir röportajdı.
Sen de iyi ki geldin. İyi ki filmi çektiniz.
Evet.
kapatırken ben aslında hani başlangıçtaki o kahkahalardan ziyade birazcık daha duygusallaşmış olabilirim. Çok özür dilerim. Ama insanların gerçekten Ayta gibi gülerek bakmasına ihtiyacımız var. Ve umarım 2023 hepimize bu günleri getirir. Birazcık daha rahat nefes alabildiğimiz günleri getirir.
İnşallah.